Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Bugünkü konuğum duayen Kürt siyasetçi Hatip Dicle. Sayın Dicle, yanımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sayın Dicle, sizin ömrünüz adeta Kürt mücadelesiyle geçti. Aynı zamanda Kürt meselesinin aslında çözümsüzlüğün de bir kanıtı. Yıllarca cezaevi yattınız, baskılar gördünüz, gözaltılar, soruşturmalar, davalar ve şimdi de Avrupa'dasınız, Almanya'da yaşıyorsunuz. Buradan Türkiye'ye baktığınız zaman nasıl bir tablo görüyorsunuz? Bununla başlayalım. Sonra tabii ki bizim asıl konumuz, bugünkü asıl konumuz 24 Temmuz. Malum çözüm sürecinin bitme noktası, aynı zamanda başlangıcı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil'e bir operasyon, hava operasyonu yapıldı ve adeta bu operasyonla birlikte yeniden bir savaş konsepti yaşanmaya başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasında çatışmalar yaşandı. Çözüm süreci böylece o günden bugüne adeta bitirildi diyebiliriz. Önce günümüze bakalım. Türkiye devletini şu an nasıl görüyorsunuz siz?
Şimdi tabii bizim bakış açımızdan daha fazla önemli olan biraz dünya nasıl görüyor Türkiye'yi, aslında o önemli. Çünkü diyelim ki biz siyasetçiyiz. Sonuçta mücadele ettiğimiz bir devlet politikası var. Olabilir ki bazı insanlar tarafından bizim değerlendirmelerimiz objektif karşılanmayabilir. Ama dünyada tarafsız siyasi ve think tank kuruluşları, mesela Almanya'nın çeşitli kuruluşları, çok ciddi kurumlar bunlar. Dünyada demokrasileri adeta gözlemleyen kurumlar bunlar. Bunlar Türkiye'yi bir otokratik devlet olarak değerlendiriyor artık.
Evet.
Hatta diktatörlük diye değerlendirenler var. Türkiye'nin maalesef durumu budur. Yıllarca Avrupa Birliği ile ilişkiler sürdürdü. Bugün Avrupa Birliği artık Türkiye'yi bir sorun olarak görüyor bölgede. Yani tamamen dünyaya bir anlamda Hitler gibi kafa tutan, işte barışı bozmaya çalışan, siyasal İslam'la dünyayı tehdit etmeye çalışan bir çete organizasyona dönüşmüş neredeyse.
Bu otokratik görme, Avrupa'dan baktığınızda dediniz ki Almanya, Avrupa devletleri, Türkiye otokratik bir organizasyon olarak görüyor şu andaki mevcut devleti. Buraya gelişti aslında 5 yıl öncesine döndüğümüzde de bunun nedenleri aslında bir yerde ortaya çıkıyor. Çözüm süreci bitirilmesi, Kürt meselesi, demokratikleşme, Avrupa Birliği uyum süreçlerini bir tarafa bıraktı. Birdenbire bir konsept değişikliğine gitti. Siz çözüm süreci yıllarında birebir İmralı'da da yer aldınız. Şu sorunun cevabı net aslında hala verilmedi ya da çok eksik verildi. Sizden duyalım. Neden tam olarak bitirildi çözüm süreci? Tam da Kürt barışı ile ilgili umutlar yeşerirken.
Şimdi aslında biz de ilk başlarken, yani 2013, 14 ve 15 yıllarında, birçok yıl falan sürdüğü o çözüm sürecinde bizler de gerçekten umutlanmak istiyor. Ama şimdi 5 yıl sonra dönüp geriye baktığınızda ve o zamanki devletin tutumlarını ve politikalarını bir birlikte değerlendirdiğinizde ortaya şu çıkıyor. Aslında çözüm süreci denen süreç devlet tarafından hiçbir zaman barış amaçlı, demokrasi amaçlı ya da Kürt sorununu çözüm amaçlı düşünülmemiş. Şimdi geldiğimiz noktada bunu daha rahat görebiliyoruz. Evet. Neydi o zaman? Diyorlardı ki efendim işte Rojava'da biliyorsunuz Suriye'de 2011'de dış hegemon güçlerin bir müdahalesi başladı ve bunun üzerine Suriye'de iç savaş görüntüleri ortaya çıkmaya başladı ve kuzeyde de örgütlü olan Kürtler orada 19 Temmuz, ki yıl dönümünü yakında geçirdik, 19 Temmuz 2012'de Rojava devrimini ilan ettiler, kantonlarını ilan ettiler ve özelliklerini o süreçte başlattılar. Aslında Türkiye ilk aşamada, ki görüşmelerde de bu geçiyordu, üç şey dayattılar özellikle.
Kime dayattılar? Türkiye, üç şey dediniz Kürtlere mi yoksa?
Evet, Türkiye. Evet. Masaya, bize İmralı'da Kürtler, Canan'ın baş müzakerecini Kürtlere şunları dayattılar. Bir, Öyle onun parçası olacaksınız. Yani bugünkü Müslüman kardeşlerim biliyorsunuz esas örgütü olan bugün adları Hayat, Tarih, Şam, bilmem şu bu ne değişirse değişsin. En son Suriye Milli Ordusu oldu da o evet. kadar isim değiştirdi. Ama sonuçta onların parçası olması, dayatma biri bu.
Rojava'daki yapılan, Rojava'daki yapılanmanın başlatılan o Rojava devrimindeki yapılanmanın onların bir parçası olmasını istediler.
Özgür Suriye ordusuyla ilişki de demiyorum bakın. Onun bir parçası olmasını istiyorlardı. Bu bir. Evet. İkincisi bu otonomi özelliği demokratik özelliği biz asla kabul etmiyoruz. Bunları derhal bunları feshedin. Yani Rojava devrimi 2012'de 2014'te bunu dayatıyorlardı. 2 yıl, 2 yaşındaydı o zaman 2014'te. 2 yaşında olan bir Rojava kanton sistemini dağıtın diyordu. Üçüncüsü de Özgür Suriye Ordusu'nun bünyesinde Suriye devletine karşı savaş başladı. Evet. Şimdi bu Kürtlerin stratejisine tamamen aykırıydı. Neden? Çünkü Kürtler ilk başladıklarında Sayın Öcalan'ın da öncülüğünde, baş müzakereciliğinde üçüncü çizgiyi savundular. Neydi bu üçüncü çizgi? Ne anlama geliyordu? Kürtler kendi topraklarını savunacaklar, kendi toplumlarını savunacaklar, diğer halklarla kardeşlik kuracaklar ve Kürtler ne sömürgeci devletlerin uzantıları olacaklar ne de hegemon, dıştan Amerika, Rusya gibi dıştan müdahale eden güçlerin uzantıları olmayacaklar. Evet. Halkçılık çizgisi temel aldı. Ama dikkat edin, onlar neyi dayatıyor bize? Onlar bir anlamda kendi Türkiye Cumhuriyeti'nin o zaman egemenliğinde olan, kontrolünde olan Özgür Suriye Ordusu'na katılma, bir anlamda Kürtleri yedeklemek istiyorlar. Bak bu çok açık. Şimdi bu kabul edilemezdi tabii. Yani 2014-2015'teki o görüşmeler sürecinde ben de tanık oldum. Son 8-10 görüşmede bulundum. Biliyorsunuz cezaevindeydim. Cezaevinden çıkınca Sayın Öcalan'ın önerisiyle bu heyette yer aldım. Ve devlet heyeti de bir ay, bir buçuk ay cevap vermedi. En son kabul ettiler onlar da. O şekilde yer aldı. Tabii gerçekten umutluydum. Çünkü barışa inanmayanlar, barış için mücadele etmeyenler en azından o konuda rahat olamazlardı. Biz rahattık. Yani kendimize güveniyorduk barış için, çözüm için. Ama geldiğimiz noktadan, şimdi geriye bakıyorum, 5-6 yıl geriye gidiyorum. Amaç çözüm falan değildi o zaman. Devletin amacı çözüm falan değildi. Acaba Rojava Kürtlerini Sayın Öcalan'ın da şahsında acaba yedekleyebilir mi?
Temel yani, amacı bu muydu? Devletin temel amacını bu olur mu? Evet, çözüm süreciyle.
Bir muhatap alma ve onunla sadece Orta Doğu'da işbirliği yapıp Türkiye'de de demokrasi geliştirme niyetleri yoktu. Bu çok net yani. Bunu görüyorduk ama mümkün olduğu kadar hani derler ya pireden yağ çıkarma anlamında biz Sayın Öcalan da aynı düşüncedeydi. Diyordu biz bu masayı asla terk eden olmayacağız. Bu masayı sonuna kadar biz olacağız ama masayı deviren biz olmadık.
Ama bunun farkındaydı değil mi?
Evet biz bunun farkındaydık. Çünkü dayatmalar her zaman yapılıyordu. Sayın Selahattin Demirtaş'la bir görüşmesinde direkt Davutoğlu'nun kendisine başbakandı o zaman direkt bunları dayattığını sana açık söylüyordu yani. Bunu her zaman gündeme geliyordu ve hatta biliyorsunuz Kobani düşecek.
Evet. Derdi. O dönemdeki o
başkanı. Kuzey Kürdistan halkı ayağa kalktı, devrimi savunmak için 50'ye yakın insan yaşamını yitirdi. Şimdi o süreçten hemen sonra biliyorsunuz Amerika'nın da aslında tavrı değişti. Çünkü Amerika DAEŞ'le Türkiye'nin ne kadar iç içe olduğunu o süreçte ikna oldu. Ondan önce biliyorsun Obama yönetimiydi.
Evet.
Obama yönetimi hem Türkiye'yle programları vardı Suriye'de hem de Kürtlerle iyi ilişkiler sürdürüyorlardı ama destek verme anlamında değildi bu. Mesela Kobani biliyorsunuz o 6-7-8 Ekim olaylarından sonra yapılan ilk İmralı görüşmesinde Sayın Öcalan çok öfkeliydi. Yani devlet heyetiyle süreç konuşulmaya başlandığı anda şunu söyledi. Bu çok tarihi bir sözdü. Dedi ki bakın, sizin tanklarınız, Türk devleti olarak sizin tanklarınız oradaydı. Kobani sınırlarında bekliyordu. Eğer o gece, o son gece 6 Ekim, 5 Ekim, 6 Ekim gecesi siz Amerika yerine siz müdahale etseydiniz, şimdi bütün Kürtlerin sempatisi size yönelecekti. Ama Amerika buna müsaade etmedi. Yani Kobani'nin düşmesine, evet Kürtler yiğitçe direndiler, Kobani'yi düşürmediler. Ama Amerika'nın da son gece tavrı önemliydi. Çünkü Amerika ilk defa gerçek bir bombardımanı o gece yaptı. Ve aynen Öcalan şunu söyledi onlara. Bugün dedi eğer Kürtlerin sempatisi artık Amerika'ya gelişirse dedi, bunun sorumlusu sizsiniz. Siz bunu yapabilirdiniz. Devlet heyeti sus pus. Hiç kimse cevap vermedi. Çünkü cevap verilecek herhangi bir şeyleri yoktu. O gece kader gecesi ki Erdoğan yani, birkaç gün önce de Kobani düştü düşecek diyordu. Yani, ama evet. Kobani düşmedi. Sonradan Obama, bu da çok önemli. Sonradan Obama şu açıklamayı yaptı. Dedi ki gözümüzün önünde Kobani'nin düşmesine müsaade edemezdik ve dünyaya bunu izah edemezdik. Yani kendilerinin müdahalesinde neden kaynaklandığını böyle Obama açıkladı. Yani. Ondan sonra zaten Kürtlerle Amerika'nın DAEŞ'e karşı mücadelesinde taktik bir süreç başladı. Ve bugüne kadar da Amerika'yla taktik anlamında, strateji değil tabii ki, bir müttefiklik durumu devam etti.
Öcalan, o gece Amerika'dan daha çok Türkiye'nin mi oraya müdahale etmesini, IŞİD'e karşı Kürtlerle birlikte yer almasını mı istemişti?
Şimdi şunu diyordu Sayın Öcalan, projesi şuydu. Diyordu ki, Türkiye'nin önünde iki yol var. Ya 3. Dünya Savaşı dediğimiz bu koşullarda, işte Irak ve Suriye'yi, ileride bir Irak'a, Suriye'ye dönüşmeyi kabul edecek ya da demokrasisini geliştirerek, Kürt sorununu çözerek Orta Doğu'da demokrasinin örnek bir ülkesi, bir cazibe merkezi olacak. Bu önde iki yol var deniyor. Tabii ki bizim savunduğumuz yol ikinci yol. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesini derinleştirmesi, Kürt sorununun demokratik çözümü Türkiye'nin bütünlüğü içinde ve evet. Türkiye'nin tüm Orta Doğu ülkelerine bir demokratik örnek olması. Ama o seçeneği Türkiye kullanmadı. İşte biliyorsunuz 24 Temmuz 2015'ten itibaren masayı devirerek ve bombalamalarla ki o gece 70'in üzerinde savaş uçağıyla saatler boyu bütün medya savunma alanları ve Kürt silahlı mevzileri bombalandı ve savaş böyle başladı. Ve bugün de 5 yıldır da devam ediyor.
Sizin bu bahsettiğiniz tabloda o zaman özellikle hükümet yetkililerinin açıkladığı gibi kamu düzenini bozma konusunda hendek savaşları ve benzeri durum söz konusu değil. Zaten Ceylanpınar'daki iki polisin öldürülmesi, infaz edilmesi de çok şüpheli bir olay. Hala onunla ilgili şüpheler var. Yani bir yerde devlet aslında ipler Rojava devrimi konusunda, Rojava konusunda koptu. Bir gerekçe mi arıyordu masayı devirmek için?
Evet, yani bu şöyleydi, biliyorsunuz Türkiye'de siyasi iç iktidar, yani iktidarın iç dengeleri açısından da sorun vardı. 2013'ün sonunda biliyorsunuz 17-25 Aralık AKP'nin o zamana kadar yürüdüğü en yakın ittifakçısı Fethullah Gülen cemaatine karşı biliyorsunuz bir sertleşme başladı ikisi arasında. Evet. Bir iktidar savaşı başladı. Şimdi zaten o iktidar savaşının başladığı dönemde iç dengelere bakalım. MHP karşı. Ergenekoncular zaten biliyorsunuz operasyonlara uğradılar. Yok Barbios davası, yok Ergenekon davası şeklinde onlara karşı büyük bir hareket vardı. MHP tamamen muhalifti. Erdoğan birdenbire şunu gördü. Kürtler dışında iyi ilişkileri olan hiçbir kesim kalmamış ki Kürtler de iktidarın bir parçası. Biliyorsunuz Kürtler bir devlet partisi hiçbir zaman Kürtlerin siyasi hareketleri bir devlet partisi hiçbir zaman olmadılar. Dolayısıyla Erdoğan şu endişeye kapıldı. Birdenbire devlet organları içerisinde kendisini yalnızlaştırdığını gör. Fethullah Gülen cemaati de karşıya geçince. Şimdi buna göre o dönemde MHP ile ve Ergenekon çevreleriyle yakın ilişkiler kuruldu. Ve 5 yıldır devam eden bu ittifakın tohumları 2014 yılında atıldı. Sonra bir iç iktidar anlamında gerçekten yani içteki iktidar dengeleri anlamında zordaydı. Onu AKP, MHP ve Ergenekon ittifakını sağlayarak çözdüler. Dışarıda ise da işte daha çok yakın ilişkilere girdiler. Ve bugün de biliyorsunuz Libya'da olsun, Suriye'de olsun o çetelerle işbirliği içerisindeler. Hepsi cihadist, yani kafa kesen, kadınları köle diye götürüp pazarlarda satan, yani belki de 1500-2000 yıl öncenin siyasetini izleyen gerici, faşist, karanlık bir güç. Ve bunu destekleyen en büyük güç olarak Türkiye oldu. Dolayısıyla hem içte hem dışta ittifaklarını yenilediler. Ve o dönemde de artık Kürtlerle bir ittifak, bir müttefiklik sürdüremezlerdi tabii. Kürtler onların dayatmalarını da kabul etmediler. Yani Kürtler derken İmralı'da kurulan masa anlamında söylüyor.
Sizin üç madde olarak özetlediğiniz Türk Devleti'nin özellikle dayattığı Rojava konusundaki dayatmalar İmralı'da konuşuldu ve baş müzakereci olarak Kürt siyasi hareketinin lideri olarak Öcalan bunu kabul etmedi mi? Ve böylece ipler koptu.
Sadece Öcalan yalnız değil, bizler de kabul edemezdik. Yani ben Demokratik Toplum Kongresi adına oradaydım. HDP'den arkadaşlar vardı, 3 milletvekili arkadaşlar. Ve aynı zamanda Kandil, sürekli haftada bir mutlaka Kandil'e gidip gelirdik. Kandil'de hiçbir zaman Sayın Öcalan tek başına bir karar vermedi yani. Herkesin düşüncesini aldıktan sonra ve Kandil'in de şu özelliğini çok rahatlıkla söyleyeyim size. O 8 ay müddetince şahit oldum. Her zaman rapor veriyorlardı Sayın Öcalan'a. Diyorlardı ki aslında Türkiye tamamen çok büyük, neredeyse savaşların anası diyebileceğimiz bir sürece hazırlanıyor. Karakollar yapıyor. Kale kol, yani kale şeklinde karakollar yapılıyor her yerde. Evet. Bütün gün 4 saat medya savunma alanları insansız hava araçlarıyla denetleniyor, keşif uçaklarıyla denetleniyor. Bunların çözüm mözüm niyetleri yok diyorlardı. Sayın Öcalan hiçbir zaman onların bu raporlarını okunduğu veya da dinledikten sonra bizler aracılığıyla dinledikten sonra tamam biz işimize bakalım diyor. Yani Kandil baştan beri Türkiye'nin orada bir çözüm amacıyla masaya oturmadığını, bir dayatma silsilesi içinde olduğunu, özellikle o üç maddede somutlaştırdığım konusunda bir net görüşleri vardı. Onun için bazen hani ben okuyorum bu son süreçte, işte hükümete yakın kesimler diyor ki, efendim işte Kandil aslında süreci bozdu. Yalan, tamamen yalan. Kandil hiçbir zaman Sayın Öcalan'a rağmen hiçbir şey yapmadılar yani. Sayın Öcalan ne zaman ki masa devrildi, artık onlar da sürecin kapandığını bildikten sonra ondan sonra şehirlerdeki savaşlar ondan sonra başladı. Yani 24 Temmuz 2015'te savaş başlarken masada hiçbir sorun yoktu aslında.
Evet. Ama
mesela Kuzey ile ilgili yani evet.
Birkaç ay önce
Türkiye ile ilgili onu söyleyeyim. Türkiye ile ilgili hiçbir tartışma konusunda çözümsüzlük olmadı. Sayın Öcalan'ın demokratikleşme anlamında önerdikleri gayet mantıklı ve Türkiye'nin lehine olan kazan kazan politikasıydı yani. Dediğim gibi esas iplerin koptuğu yer Rojava'ydı. Üç konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin dayatması sonucu masa devrildi ve onu da Erdoğan devirdi.
Bu dayatmanın yaklaşık tarihi bu Dolmabahçe mütabakatı öncesi miydi? Bu kabul edip dayatma ve kabul edilmeme süreci yoksa?
Tabii. Dolmabahçe mütabakatı öncesiydi. Yani 6-7-8 Ekim Tam yine masaya geldi. Ama sonradan ben öğrendim ki, biliyorsun ben 8 ay, son 8 ayda bulundum. Sonradan arkadaşlardan öğrendim ki bu konuda, yani 2013'te sonra, 2014'ün başladığı, çünkü 2013 önemli bir tarihtir. Çünkü o yılın sonunda biliyorsunuz Fethullah Gülen'le, cemaatle sürdürülen ittifak anlaşması bitti. 2014'ün başından itibaren şeyler, onu da bekleyeyim, onu da yanlış anlaşılmasın diye söyleyeyim. Fethullah Gülen cemaati de asla Kürt sorunun çözümünden yana değildi. Hatta Erdoğan'ın Kürtlerle sürdürdüğü bu görüşmelere de karşılardı. Onu da söyleyeyim, yani yanlış bir anlaşılma olmasın diye. Ama 2014'ün başından itibaren bunun giderek gündemleştiği arkadaşlar tarafından biz de izah ediyoruz. Zaten İmralı'nın notları da bu konuda çok açıktır. Onu görebiliyorsunuz. Yani 2014'ün başlarından itibaren bu üç konudaki dayatma, gerek Davutoğlu, gerek devlet heyeti, gerek Cumhurbaşkanı tarafından, Erdoğan tarafından dayatılmıştır. Masaya dayatma anlamda getirilmiştir. Yani müzakere edilen değil. Bu böyle olacak diye dayatılmıştır.
Böylece kabul edilmedi. Kabul edilmediği için de aslında ilkler...
Kabul edilmediği için de zaten ondan sonra zaten ittifaklarını yenilemişlerdi. Yani kimlerle? AKP, MHP ve Ergenekon ittifakı işte yenilenmişti. Ve 28 Şubat aslında 2015 Dolmabahçe mutabakatı Sayın Öcalan'ın son barış ve çözüm için son hamlesi. Erdoğan'ın ilk tepkisi çok olumluydu. Yani gayet olumlu falan dendi ama ondan bir hafta 10 gün sonra demek ki kendi müttefikleri, yani MHP ve Ergenekon kanadı, bunlara karşı bu ittifakı kurarken de ilk şart koştukları konu bu masanın dağıtılması deniyor. Yani bu temelde, Kürtlerin düşmanlık temelinde AKP, MHP, Ergenekon ittifak kuruyor.
Zaten Nisan ayında da Öcalan'la İmralı'da bir görüşme yapıldı ve artık bu son görüşme olabilir de kendisi tarafından aktarıldı heyete. Bekleniyordu.
Tabii. Yani, zaten belliydi. Artık özellikle bakın burada ilginç bir şey anlatayım size. Şimdi Nisan'ın başlarındaydı sanıyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir demeç vermişti. Benim Dolmabahçe'den haberim yok. Dolmabahçe mutabakatında yanlış buldu demişti.
Evet.
Şimdi o ara biz beşimiz, yani İmralı heyeti üyesi olarak biz beşimiz bir aradaydık. Bir açıklamaya hazırlandı. Yani Erdoğan'ın bu tavrının doğru olmadığı ve gerçeği ifade etmediği yönünde bir açıklamaya hazırlanıyorduk. Bu ara arkadaşlardan biri şöyle bir öneri getirdi. Ya bir başbakana da danışıp öyle açıklama yapsak daha iyi olmaz mı?
Başbakan
daha
Ahmet
iyi olur
Davutoğlu.
Gibi. Ahmet Davutoğlu, ya, evet. Davutoğlu'nun danışmanı arandı. Hatem Ete. Hatem Ete yaşıyor. Bugün bunu tanıklık yapabilir diye tahmin ediyorum. Hatem Ete arandı. Denildi ki, ya biz bir açıklamaya hazırlanıyoruz Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasına karşı. Ama Sayın Başbakan'ın da bir tavrını öğrenmek istiyoruz. Sayın Başbakan bu konuda ne düşünüyor? Hatem Ete 10 dakika sonra, hepimiz mecliste bir aradaydık beşimiz. Biz Hatem Ete 10 dakika sonra bizi aradı. Dedi ki Sayın Başbakan'ın selamı var. Diyor ki herhangi bir açıklama yapmasınlar. Biz zaten şu anda toplantı halindeyiz. Bütün MİT Genelkurmay Başkanı, İçişleri Bakanı hepsiyle bir toplantı halindeyiz. Biz zaten açıklama yapacağız. Eğer açıklamalarımız kendilerini tatmin etmezse ondan sonra açıklama yapacağız. Zaten Başbakan'ın bize mesajını söylüyorum. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Hatem Ete aracılığıyla, danışmanıydı zaten Hatem Ete. Bize ilettiği şuydu. Biz zaten bir açıklama yapacağız bu Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına karşı. Eğer kendileri tatmin etmezse ondan sonra açıklama yapsınlar. Biz sonra Sayın Bülent Arınç yaptığı açıklama, Başbakan Yardımcısı olarak heyet adına ve hükümet adına açıklama yaptı. O bizi tatmin etmişti. Onun için açıklama, herhangi bir açıklama yapmadım. Çünkü Sayın Bülent Arınç hükümet adına şunu söylüyordu. Biz çözüm sürecini devam ettirmekten yanayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgisi vardı Dolmabahçe mutabakatından ve başladığımız işi bitirmek niyetindeyiz. Yani bu kadar netti.
Ama Erdoğan var başkanı. Evet, Erdoğan farklı düşünüyordu, farklı bir.
Farklı düşünüyor. Ama bir hafta sonra, ne olduysa o bir hafta bilmiyoruz, bir hafta sonra Bülent Arınç'ın başbakan yardımcısı olarak bu açıklamasından bir hafta sonra, Nisan ayının ortaları falan da herhalde, bir açıklama geldi. Artık onların da ağzı değişmişti.
Hmm.
O zaman bunu şöyle yorumlamıştık. Ha, bu bir devlet kararıdır. Erdoğan sadece Cumhurbaşkanı olarak bunu açıklamadı. Bunlar belki bazı şeyleri bilmiyorlardı. Başbakan, hükümet, yani ki AKP, MHP, Ergenekon bunların ittifakıyla yürüyen bir süreçti ama bunlar böyle bir Dolmabahçe mutabakanın reddedileceği, masanın devrileceği şeklinde belki bir bilgileri yoktu veya görüş ayrılıkları vardı ama bir hafta sonra o da bitti.
Peki.
Bir hafta sonra
evet.
Yalçın Akdoğa başbakan yardımcısı artık bundan sonra dedi çözüm sürecini filmlerde görürler.
Zaten o dönemdeki AKP aktörlerin çoğu da çözüm sürecindeki aktörün çoğu da şu anda siyasete tasfiye edilmiş durumda adeta. Suskunlar.
Evet. O dönemin devlet heyeti de tasfiye edildi. Yani bir tek Hakan Fidan dışında, MİT müsteşarı dışında o dönem görüşmelere katılanlar ve devlet heyeti içinde görev alanlar hepsi tasfiye oldu. Hatta kamu güvenliği müsteşarının kendisi tasfiye oldu. Ki bu devlet heyetine kamu güvenliği müsteşarı Muhammed Dervişoğlu heyet başkanlığı yapıyor. Evet. Bir müsteşar yardımcısı vardı. Bir de hiç konuşmayan ama bizim genelkurmaydan olduğunu tahmin ettiğimiz yine bir üçüncü insan vardı. Devlet heyeti 3 kişiden oluşuyordu. Ama sözcüleri kamu güvenliği müsteşarıydı. O ne olduğu, emekliye mi ayrıldırdı, satışlıya mı olduğu, kamu güvenliği müsteşarlığı tamamen tasarlıyor.
Sen değil de, siz biraz önce Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili bir anekdot aktardınız. Önemli bir bir konuydu. Bu konuda Davutoğlu ve ekibi çözüm sürecinin sürdürmesinden mi yanaydılar?
Yani o günkü görüşme anlamında söylüyorum. Tavırları çok netti. Bakın ne diyorum, Sayın Davutoğlu başkanlığında Genelkurmay Başkanı.
Evet.
MİT Müsteşarı, İçişleri Bakanı, Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı, hepsi. Yani devletin neredeyse MGK'nın Cumhurbaşkanı hariç bütün kesimleri o gün verdikleri mesajda çözüm sürecini devam ettirme iradesileri olduğunu ve bu konuda Dolmabahçe Mutabakatı'nın da Cumhurbaşkanı tarafından bilindiğini söyledi.
Ama
bir hafta sonra, yine diyorum, bir hafta sonra ağız değişti. O açıklamalar yoktu artık. Saldırı vardı sadece HDP'ye, bize.
Evet.
Bu nedenle, yani bu nedenle şunu diyemiyoruz yani açıkta. Hükümet tamamen çözümden yanaydı ama Cumhurbaşkanı bozdu diyemiyoruz. Çünkü hükümet de bir hafta sonra Cumhurbaşkanı'na uydu yani.
Ama o gün itibariyle. Ama orada bir şeyler yaşandı.
Bütün gün zaten onun belgesi şeyde bulunabilir. Sayın Bülent Arınç'ın açıklamaları var. O başka ve kendi adına açıklama yapmadı. Hükümet adına açıklama yaptı.
Evet.
O heyet adına, o biraz önce dediğim Başbakan Davutoğlu başkanlığındaki heyet adına açıklama yaptı. Ve biz de gayet rahatladığımız için ikinci bir açıklama yapmaya gerek görmedik. Bu kadar net yani.
Şu anda Ahmet Davutoğlu AKP'den ayrıldı ve bir parti kurdu. Gelecek Partisi bir yerde muhalefet cephesinde yer alıyor ve AKP iktidarına karşı da muhalefet yapıyor. Peki neden bu kadar bilgiye sahip bir hiç görmüyoruz yani bu konularda özellikle bu tarz muhalefet görmüyoruz. Bu konuda Davutoğlu neden konuşmuyor sizce? Yani kimi sakıncaları mı var? Neden çekiniyor? Yani çok böyle cesur bir muhalefet görmüyoruz. Yani çok karanlıkta olan olaylar var, tartışmalar var. Şimdi bu bahsetmiş kuru da çok önemli. Ne oldu da o bir haftada birdenbire bir değişim yaşandı hükümet kanadında da? Davutoğlu'nun bu aslında nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sayın Davutoğlu aslında bir kara kutu gibidir. Kendisi her şeyi biliyor. Ta hükümet başkanlığından istifa edinceye kadar, başbakanlıktan istifa edene kadar bütün ayrıntıları çok iyi bildiğine inanıyorum. Ama konuşmuyor. Konuşmayıncaya kadar da Kürtlerin kendisine güveni gelişmiyor. Mümkün değil.
Anlaşılmadı. Son sözünüz konuşmayana kadar?
Konuşmayana kadar Kürtlerin Sayın Davutoğlu'na güveni hiçbir zaman oluşmayacaktır.
Evet.
Konuşmalı. Açık açık konuşmalı her şeyi. Çünkü kara kutu gibi o dönemin bütün sırları, devlet sırları ondadır.
Hakikaten önemli bir pozisyondaydı. Ama şu anda çözüm sürecinin arka planıyla ilgili gerçekten o kanattan muhalif sesler duymuyoruz. Birçoğu şu an sessiz.
Evet, maalesef. Yani neden çekindikleri konusunu en iyi kendileri bilir. Tabii o konuda spekülasyon yapamam. Evet. Ama konuşmadıkları, Erdoğan'dan çekindikleri konusu çok açık. Çok açık. Yani gerçekleri söylemiyorlar. Halka, topluma gerçekleri değerlendirmeleri için gerçek bir muhalefet gücü olma konusundaki tavırları oldukça güven verici değil. Yani hiçbir güven vermiyorlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.